Ayrım 6.
Peki bundan da vazgeçtim. Bak bu son teklifim. Günlerdir düşünüyorum. Banka yerine kan hortumlayalım. Bismillah o ne diyerek yerinden sıçradı Cemil. Ayvaz devam etti. Gazetelere ilan verip Cengiz Han'ın genlerini bulduk diyeceğiz. Eğer vücudunuzda Cengiz Han'ın genlerinden bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyorsanız bir ünite kan gönderin. Analiz edeceğiz diye garanti vereceğiz. Ondan sonra kanlar yağacak. Biz de satacağız. Kan gönderenlere de laf olsun diye sizde Cengiz Han'ın geni vardır yoktur diyen mailler atacağız. İyi de aslanım Cengiz Han'ın genleri insanların vücutlarından için bulunsun. Olmayan genin ne diye merak etsinler. Bak abi şimdi bu Cengiz Han her zaferinden sonra ki habire de zafer kazanırmış. Esir ettiği güzel kadınlarla yatarmış. Bir tahmine göre günümüzde yaşayan 200 kişiden birinde Cengiz Han'ın genleri bulunuyormuş. Bence biraz aklı olan herkes o 200 kişiden birisi olup olmadığını öğrenmek ister. Eğer Cengiz Han bizim büyük büyük büyük ninemizle yatmışsa onun genlerini taşıyoruz demektir. Tabii bu durum her ne kadar dedemiz için utanç verici ise de bence bizim için gurur verici bir durum. Cengiz Han'ın genlerini taşıp taşımadığını herkes merak eder. Bak göreceksin. Binlerce kişi kan gönderecek. Biz de o kanları satıp köşeyi döneceğiz. Kim alır oğlum o kanları? Abi senin kan gibi malın olsun bir alan çıkar dedi Ayvaz ve devam etti. Diyelim Cengiz Han tutmadı. Yakışıklı bir oğlanla güzel bir kız buluruz. Bunlar birbirine aşık, evlenecekler lakin ikisi de kanser, kan gerekiyor deriz. Abi millet üzüntüden perişan olur, izdiham olur, izdiham. Yapma abi ya, duygu sömürüsü bu. Yok abi, duygu değil, kan sömürüsü. Kan pahalı, hayat zor. Diyelim bu da tutmadı, %100 garantili bir başka yöntem. Bir televizyon kanalı ayarlayacağız. Zengin, fakir, gecekondulu, farklı ekonomik çevrelerden 5-6 genç çıkaracağız. Bunlar ağır hasta. Aslında değiller tabii. Az ömürleri kaldı diyeceğiz. Hangisinin ne kadar ömrü kaldığını tahmin edin. SMS ile mesaj çekin. Her hafta ömrüne en az gün biçilen hasta evden atılacak diye de kural koyacağız. Abi millet üzüntüyle telaşla telefonları kilitler vallahi. Peki biz bundan nasıl para kazanacağız? Abi o SMS'lerin hepsi teyit geçmeyecek. Bir kısmı bizim banka hesabına değecek. Cemil hayal bunlar Ayvaz ya dedi. Ayvaz peki şimdi en sona sakladığım planımı söylüyorum sıkı dur. Bazı ünlü ve eski sanatçıların jübile konserleri olacak diye bile satacağız. Şöyle soğuk damgalı, yüksek fiyatlı. Konseri biz mi düzenleyeceğiz? Yok abi ne konseri her şey hayali. Ya Ayvaz, hayali ihracat, hayali hastaya kan toplama, hayali konser. Abi hiç mi gerçeği yok bunların? Olmaz olur mu abi? Bunların hepsi hayatın gerçeği. Diyelim ki bir oğlanla kızı kanser diye yutturduk millete. Kanları topladıktan sonra ya ölmezlerse ki ölmeyecekler. Ne yaparız? Biz onca kanı topladıktan sonra bizim gençler pırır arazi olacaklar ortadan. Ölüp araziye mi gömülecekler? Yok canım, araziye uyum sağlayacak. Ne yerdedir ne gökte, belki sandık odasında, belki yüklükte toz olacaklar. Olmaz. Olur. Olur mu olur? Olabilir. Olabilir ama biz yine de bulaşmayalım kana pisliğe. Sadece bir fikirdi. Güzeldi güzel, üretelim ama kullanmayalım. Kan ha, pes ya. 17. Ayvaz banka hortumlama ya da benzeri bol kazançlı bir iş için yine satılmış beye gitti. Rasim Baba ile konuşmaya razıydı ancak bu defa Rasim Baba elinden tutup satılmış beyin huzuruna götürdü. Ayvaz çok sevindi, kendine değer verildiğini hissetti. Ayvaz satılmış beyin karşısındaydı. Satılmış bey oturmasını söyledi, bu büyük bir iltifattı. 4000 yıldır gizli kalmış bir firavun mezarına ilk kez girdiğinde kendini firavunun huzuruna kabul edilmiş hissedip hayat boyu düşlediği hazineye ulaşmanın heyecanıyla titreyen bir arkeolog gibi tir tir titriyordu Ayvaz satılmış beyin karşısında. Bir arkeolog olan Ayvaz o güne kadar hiçbir gömü bulmamıştı ama şimdi satılmış beyi bulmuştu. Birkaç dakika konuştular. Satılmış bey cevaplarını pek fazla merak etmediği izlenimi veren bir yüz ifadesiyle sorular sordu. Ayvaz ise sınavda olduğu düşüncesiyle cevaplar verdi. Bir ara bütün cesaretini toplayıp, "Efendim, ben büyük işler yapmak istiyorum. Eğer desteklerseniz minnettarlığım sonsuz olacak." dedi. Bu cümleyi Rasim Baba'ya söylemek için önceden hazırlayıp ezberlemişti. Şimdi asıl hedefe söylüyordu. Büyük işler derken kastettiği devlet ihalesi veya banka hortumlamaktı. Açıkça söylerse ayıp olacağını, büyük işler demesinin yeterli olacağını anlayacaklarını düşünmüştü. Satılmış Bey anladı ama yanlış anladı. Onun büyük işten anladığı kaplanın vurulmasıydı. Tabii tabii, sen o büyük işe giriş, desteğimiz arkanda dedi. Ayvaz da Satılmış Bey'i yanlış anladı. Yanlarından ayrıldığında bu iş oldu diye düşündü sevinçle. Ayvaz Satılmış Bey'den büyük iş yapma olurunu aldığını, ancak tarih konusunda ısrarcı olmaması gerektiğini, vakti gelince kendisini arayacaklarını düşündü. Ayvaz ayrılınca Rasim Baba Satılmış Bey'in yanına girdi. Satılmış Bey, bu kaplanı onlara vurdurmak istediğimizi biliyor mu? Büyük işler diye bir laf etti. Rasim Baba, yok beyim asla. Büyük iş derken bence hayali ihracatı falan kastetti. Bu tür işlerde ona destek olmamızı istiyor galiba. Deli mi bu? Yok beyim. Genç ve idealleri fazlaca yüksek. Bir de hayatın sillesini yememiş. Hayal ettiği her sofrayı yiyip yutabileceğini sanıyor yalnızca. Kaplanı bunlara temizletmeden önce size bir göstereyim dedim. Nasıl buldunuz? Vallahi iri yarı, biraz da salak. Aslında aradığımız adam tam bu. Arkadaşı da böyle mi? O daha da salak beyim. Aman son ana kadar kimi vuracaklarını bilmesinler. Söyler miyim beyim? Birini vuracaklarını geç öğrenecekler. Kimi vuracaklarını ise son anda. Güzel. Elden geldiğince az bilgi verin ki elleri vakitsiz titremesin. Bilgili tetikçi önce kendisi tekler, sonra geri teper. Tetikçi namluyu kime çevireceğini bilmemeli. Eski çağlarda savaştan önce kiminle savaşacağı söylenmezmiş askere. Doğru, öyle dedi Rasim Baba. Bunları doğrudan tetikçi yapmayalım. Daha başında işkilenip uzak dururlar sonra. Madem sabıkaları da yok, bize bağlı olmayan şirketlerden birine yüksek maaşlı memur müdür diye sokuver. Kamufle edelim iyice. 3 gün sonra bir şirketten iş teklifi geldi. Şirketin adı Güven Alım Satım Basım Yayım Hususi İthalat Umumi Menfaat Kar Paylı Ortak İştirakli Anonim Ticaret ve Limited Şirketiydi. Çalışanları şirketlerine kısaca Güven Ticaret derlerdi. Şirketin bir yetkilisi Rasim Bey'in kendilerini önerdiğini söyledi. Umduklarının çok üstünde bir maaşla işe başladılar. İkisi de mutluydu. Ancak bu işi sadece küçük bir basamak olarak görüyorlardı. Büyük bir iş kurma isteklerini kaybetmediler. İlk maaşlarından annelerine gönderdiler. Sonra bir cuma akşamı Cemil Cennet şehire gitti. Görünürde annesini ziyarete ama aslında Aybahar'ı görmeyi. Cemil'in içinde Aybahar'la arkadaşlık etme, çıkma isteği vardı. Gerçi küçük yerlerde bu biraz büyük iş sayılırdı ya, denemeye değerdi. Havva Hanım çok sevindi, bağrına bastı Cemil'i. Demir sevindi, komşular sevindi. İçlerinde tam sevinemeyen Cemil'di. 2 gün kaldı Cennet şehirde, Aybahar'ı göremedi. Bir defa yalnız yakalasa yeterdi, olmadı. Ya hiç çıkmadı ya denk gelmedi. Buruk ayrıldı Cemil Cennet şehirden. İnşallah bir dahaki sefere diye geçirdi içinden. Vedalaşırken Demir, İstanbul zengin şehir, tiyatrolara, konserlere, sergilere gidin, ot gibi yaşamayın. İstanbul'da 20 yıl oturup Boğaz'ı, denizi görmeyen, 30 yıl yaşayıp Topkapı'yı, adaları gezmeyen sebzeler var. İstanbul'a gidiyor insanlar ama İstanbul'u bulamıyorlar, İstanbullu olamıyorlar dedi. Sonra Demir tanıdığı bir sahafın adresini verdi. Çoğu Beyazıt'tadır, bu Taksim'de. Adı Raif, git tanış, 2 kitap alırsın, sohbet edersiniz, benden de selam söyle dedi. Cemil İstanbul'a döndü. 2 kafadar hayatlarından memnundu. İyi kazanıyorlardı Güven Ticaret'te. Ciddi bir iş yapmıyorlardı ama iyi kazanıyorlardı. Belki de çok şey yapıp az kazananlar ile az şey yapıp çok kazananlar şehriydi İstanbul. Bu arada Ayvaz uzun vadede evliliğe hazırlıyordu kendini Gülnaz Özgüç'le. Gülnaz'ın neler yaptığını basından izliyordu. %100 emin değildi evleneceğinden, ancak geniş düşündüğünde ufkunda ta uzaklarda bir yerlerde Gülnaz vardı. Sularda süzülen zarif bir yelkenli gibi uygun rüzgarların kendisini yanına sürükleyeceği narin ve güzel uzak bir sevgiliydi Gülnaz. Beklemeye değerdi. Cemil'in Aybahar'ı, Ayvaz'ın Gülnaz'ı vardı. Daha el ele tutuşmamışlardı. Ne dilden dile, gönülden gönüle bir söz söylemişlerdi birbirlerine yüz yüze, ne bir mesaj atmışlardı benim diye. Ama yine de benim bir sevgilim varı yaşıyorlardı sokaklarda. Yollarına çıkan kadınlara bakmıyorlardı. Daha doğrusu bakmamaya çalışıyorlardı. Bakarlarsa sanki vefasızlık olacaktı. Bu konuda sözlü bir mutabakat yoktu aralarında. Sözsüz bir uzlaşmaydı yalnızca. Uzlaşmayı Ayvaz bozdu. İş yerinde bir arkadaşından duyduğu sözü aktardı Cemil'e. Eğer perhizdeyseniz canınızın çektiğini yiyemezsiniz ama menüye bakmanın bir sakıncası yoktur. Güldüler. Bu söz onları rahatlattı. Yine de tamamen gevşeyemediler. Arada bir kızlara kaçamak bakışlar atmak dışında illegal bir davranışta bulunmadılar İstanbul'da. Yolda güzelce bir kadın gördüklerinde fazlaca belli etmeden kızlara bakıyorlarmış gibi bakıyorlardı. Cemil birkaç defa Ayvaz'a, "Abi, akşamları tiyatroya falan gidelim," dedi. "Ertesi sabah kalkamayız, çalışıyoruz." "Hafta sonu gidelim." "Tiyatroya gidip de ne yapacağız? Televizyon seyrediyoruz ya." Konsere gidelim o zaman," diye üsteledi Cemil. "Abi, hepsi satılıyor. CD'si kralı varken konseri ne yapacaksın?" O hafta sonu ilginçti. Cumartesi sabahı ağabeyi İhsan'ı cepten aradı. "Sokakta gördüğüm köpekleri ne yapayım, bir köpek bakım evi bulup götüreyim mi?" diye sordu. İhsan, "Bir veterinere götürüp aşılat, sokakta kalsınlar, onlar eski İstanbul'dan yadigar," dedi. "Nasıl yani abi?" diye sordu Cemil. "Eski İstanbul, Osmanlı'nın başkenti bir köpek cennetiydi. Batılı gezginleri hayrete düşüren binlerce köpek yaşardı sokaklarında. Merhametli insanlar, ki herkes öyleydi, onları kollayıp beslerdi. Yalnız mekruh sayılırmış köpekler, yani pis, dokunmadan beslerlermiş." "Nereden biliyorsun bunları abi?" "Benim okumam var oğlum, okuyorum. Cami, dükkan, ev kutsalmış. Sokaklar kutsal değilmiş. Sokaklar köpeklere terk edilmiş. Her türlü yemek ve çöp atılabilirmiş. Bugün hala köpekleri beslemek ve çöp atıp tükürmek sokaklara bir eski alışkanlık mı acaba? Kim bilir? Eski kentin ayak sesleri yeni kentin içine sinmiş belki. Cemil, oğlum, bu arada köpekleri götürürken dikkatli ol. Sonra bana da az uğruyorsun," dedi İhsan. Cemil, "Tamam abi," diye cevapladı. Telefonu kapatınca iki tasma alıp köpeklere taktı Cemil. Biraz yadırgadılar ama fazla direnmediler. Yakındaki bir veterinere götürdü. Veteriner aşıları yaptı, markaladı, uyuzun tedavisine başladı. "İşlem bittiğinde sokak köpeklerine iyilik olsun diye uğraşıyorsunuz," diyerek sadece ilaç parası aldı. Tedavi ücreti istemedi. Cemil ısrar edip tedavi ücretini de ödedi, parası bitti. Köpekleri sokağa bıraktı. O gün güzel bir gündü. Ladesçi 2. Bölüm. Sayfacı. 18. Demir, İstanbul'un kültür yaşamından yararlanın diye tembih etmişti. Cemil o cumartesi veterinerden sonra Sahaf Raih Bey'le tanışmaya Taksim'e gitti. Eski nadir kitap satıcılarına sahaf denir. Bazısı el yazmasıdır bu kitapların, dünyada tek kopyadır. Bazısı artık basılmayan, piyasada az sayıda kalmış kitaptır. Sahaflardaki kitapların çoğu eskidir. Ya okunup satılmış elden düşmedir, yani İngilizceden tercüme söyleyişle ikinci eldir, ya da bir yangın veya sel felaketi geçirmiştir. Sahaf kitapların çoğu ölümden dönmüştür, çöplükten dönmüştür. Bazıları ise daha bir aristokrattır, kataloglara girmiştir, pahalı müzayedeler görmüştür. Cemil sahafa gitmeden önce Taksim'i, İstiklal Caddesi'ni görmek istedi. Taksim'de indi, Atatürk Anıtı'nın etrafını dolaştı, sonra İstiklal Caddesi boyunca yürüdü. Caddenin iki yanında heykelli kabartmalı eski yapılar vardı. Art Nouveau adı verilen bu yapılar yüzyıl önce yapıldıklarında bir arabeskti belki ama şimdi bir güzellik abidesi. Hacı Abdullah da yemek yedi. Bu lokantada sergilenen kavanozlarda 30-40 yıldır bozulmadan duran reçeller, kompostolar vardı. Lokantadan çıkışta Ağa Camii'nden aşağıya Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüdü. Sağda solda kutusunu yere koyup gitar, flüt çalan gençler vardı. İsteyen kutuya para atıyordu. Bugün burada, yarın büyük salonda. Bunlar da bizim gibi zengin ve ünlü olmak istiyorlar diye geçirdi içinden. Demir'in sokakta müzik çalıp para toplayan amalları eleştirdiğini hatırladı. Ama burada gördüğü Cemil'e kötü gelmedi. Vermek zorunda değildiniz, isteyen veriyordu. Hem sanatın bir karşılığı olmalıydı. Demir abim bazen abartıyor diye düşündü. Yere bağdaş kurmuş gitar çalan bir gencin önünden geçiyordu. Genç uzun saçlıydı. Yüzünde üzgün bir ifade vardı. Cemil önündeki kutuya para koymak istedi. Ancak kendi yaşındaki birisine para vermesinin ayıp olacağını düşündü. Sanki daha büyükler vermeliydi. Kararsızlık içinde yürüdü. Yol kalabalıktı. Tek yürüyenler de vardı ama çoğunluk iki kişiydi. İki kız veya bir kızla bir oğlan birlikte yürüyorlardı. Çoğu sevgiliydi, birbirlerine sarılmışlardı. Cemil kendini yalnız hissetti. Yanında Aybahar olsun isterdi. İnsanlar kenara çekildi. Kırmızılı sarılı, çıngıranı çala çala bir tramvay geçti, eski günlerdeki gibi. Arkasında çocuklar asılmıştı. Az sonra bağırışmalar duydu. İnsanlar sağa sola doğru koşmaya başladı. Bir grup köylü kadın çok sayıda polisle itişiyordu. Polislerin bazısı kadındı. Cemil korktu. Bir dükkanın önünde durdu. Gerekirse içeri girerim diye düşündü. İnsanlar kapılara çıkmış seyrediyorlardı. Ne oluyor diye sordu yanındaki adama. Bunlar cumartesi annesi, oğullarını arıyor hepsi diye karşılık verdi adam. Cemil bir an bu kadınların evden kaçmış çocuklarını aradıklarını düşündü. Çocukları evden mi kaçmış diye sordu. Adam anlamsız bir soruya cevap vermek istemeyen gözlerle baktı ve yok, kaçmamışlar, kaçırılmışlar dedi. Cemil anlamadı. Ama adamın soğuk bakışları karşısında tekrar sormaya cesaret edemedi. Adamın yanında güzel, alımlı bir kız vardı. Elindeki kitapları göğsüne bastırmış, endişeyle olup biteni izliyordu. Cemil'e dönüp soğuk ve öfkeli bir sesle, ''Siz galiba bu ülkede yaşamıyorsunuz.'' dedi. O sırada polisler ellerindeki pankartları toplayıp kadınları dağıtmaya çalışıyor, bazılarını kollarından sürüklüyorlardı. Coplar inip kalkıyordu. Kız ağlamaya başladı. Cemil de çok rahatsız oldu, bir şeyler yapmak istedi. Aralarına girip durun, yapmayın demek geçti aklından, cesaret edemedi. Cemil'e çok uzun gelen bir süre sonunda olay bitti. Cemil, adam ve kız yan yana duruyorlardı. Yorgun bir ifadeyle, cumartesi annesi ne diye sordu Cemil. Kızın öfkesi geçmişti. Hiçbir duygu taşımayan bir yüzle, eksik ezberlediği bir metni okuyormuş gibi monoton bir sesle bölük pörçük anlatmaya başladı. Bu kadınlar oğullarını arıyorlar her cumartesi. Çünkü bir gece gittiler, giderildiler. Çok beklediler, gelmediler. Neredeler, niye gittiler bilemeyecekler. Bekliyorlar, bekleyecekler. Kızın güzel olduğunu fark etti Cemil ve hafifçe teşekkür ederim, bilmiyordum dedi. Onlar da bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bence bu polisler de bilmiyor diye karşılık verdi kız. Peki niçin müdahale etti polisler diye sordu Cemil. Yanlarındaki adam izinsiz gösteri diye cevapladı ve mağazaya girdi. Kız yüzünde gergin bir ifadeyle, izinsiz gösteriler görülmemiş şeyleri gösterir. İzinli gösterilerse bildik şeyleri. Eğer bu kadınlar izin alabilseler söyleyecekleri önemsiz demektir dedi. Cemil onun son sözlerini duymadı. Hayatında hiç olmadığı kadar heyecanlıydı. Bu kızı beğenmişti. Güzel ötesi etkileyici bir kişiliği vardı. Beyaz gömleğin altına koyu renk pantolon giymişti. Elindeki iki kitapla dimdik duruyordu, güçlü ve onurlu. Yüzünde kendine güvenen, nereye gittiğini bilen, tanımadıklarını uzak tutan, dost bildiklerini bağrına basmaya hazır, candan ama biraz hüzünlü bir ifade vardı. Kız bir şeyler daha söyledi, Cemil bunları da işitmedi. Az sonra ayrılacaklardı. Oysa bu kızı tekrar görmek istiyordu, tanımak istiyordu. Aklından hızla tekrar görüşelim dese veya telefonunu istese ayıp olur mu diye geçirdi. Kendini kızın yanında bilgisiz ve mahcup da hissediyordu. Birkaç saniyelik kararsızlığın ardından, ''Cumartesi annelerinin ne olduğunu bilmediğim için üzgünüm.'' sözleri döküldü ağzından. Samimi ve üzgündü. Kız kabul edici bir ifadeyle, ''Olabilir, ben biliyorum da neye yarıyor?'' dedi. Cemil eğer bir telefon almadan ayrılırsa çok derin bir pişmanlık duyacağını düşündü. Kalbi öylesine atıyordu ki bütün vücudunun sarsıldığını hissetti. Sonra, ''Ben Cemil, işletme mezunuyum, güven ticarette çalışıyorum.'' dedi. ''Gerçekten mi? Bunların hepsi doğru mu?'' diye sordu kız. Cemil hafifçe şaşkın ve samimi bir ifadeyle gözlerini açarak, ''Evet, hepsi doğru, ben dürüst bir insanım.'' dedi. Eğer herkes dürüst olsaydı bunca sıkıntı olmazdı. Eğer herkes dürüst olsaydı demin o anneler o copları yemezdi ve bu şehir bu kadar çirkin olmazdı. O kadınların hepsi anneydi. Belki bazıları anne bile değildi. Aralarına anne olmayanlar mı karışmış sizce diye sordu Cemil. Belki dedi kız. Ama ben aslında oğlunu kaybeden bir kadın başka bir çocuğu yoksa anne bile sayılmaz demek istedim. Bazıları anneydi deminki kadınların, bazıları eski anne. Ama sonuçta hiçbiri o muameleyi hak etmedi. Bu sözler Cemil'e acı geldi. Annemin başına böyle bir şey gelse ne yapardı acaba diye geçti içinden. Adım Aysen. İstanbul Üniversitesi coğrafyadayım. Master yapıyorum. Cemil bütün cesaretini toplayıp sordu. 10 dakika bir şey içelim mi? Aysen saatine bakıp 15 dakika. 15 dakikam var dedi. Onun bu tavrı Cemil'i rahatlattı ama hemen ardından yapmaması gereken bir şeyi yaptığı düşüncesi derinlerden gelen bir suçluluk duygusu kapladı içini. Biraz yürüdüler. Ara sokaklardan birinde bir kahvenin kafe yazan tabelasının altında yola kurulmuş bir masaya oturdular. Aysen çay istedi, çay söylediler. Yeni tanıştığı bir kızla yakınlık kurmak, oturup konuşmak Cemil için yepyeni bir yaşantıydı. Dünyanın, kendi dünyasının hiç ayak basılmamış bir yerine gelmiş gibi hissetti kendini. Oturunca birkaç dakika az önceki olaydan söz ettiler. Sonra birbirlerine kısaca kim olduklarını, neler yaptıklarını anlattılar. Cemil, cennet şehirden İstanbul'a niçin geldiğini, gelmeden gördüğü rüyayı anlattı. Barbaros Özgüç'ten, satılmış beyden söz etmedi. Aysen liseyi bitirdiğinde pek çok bölüme girebilecek durumdaymış. Hukuka, siyasala girebilirmiş. Ama o içindeki sesi dinlemiş. İçindeki ses dünyayı dolaşmasını, dünyadaki dağlarla, göllerle, şehirlerle, insanlarla tanışmasını söylemiş ona. Dünyayı gezmeden önce öğreneyim demiş. Antropoloji ile coğrafya arasında seçim yaptıktan sonra coğrafyaya girmiş. Babam avukat olmamı, annem ise mimar olmamı istedi. Ben babam olsaydım avukat, annem olsaydım mimar olacaktım. Ben kendim oldum, coğrafya okudum dedi. Kendim olmak sözünü Cemil ilk kez işitiyordu. Aysen coğrafyada yüksek lisans yaptığını, ayrıca fotoğrafçılık kursuna gittiğini anlattı. Ayrılırken Cemil Aysen'e tekrar görüşebilir miyiz diye sordu. Aysen evet olabilir diyerek kağıt peçeteye telefon numarasını yazdı. El sıkışıp ayrıldılar. İkisi de birbirinden hoşlanmıştı. Aysen Cemil'in çocuksu saf bir insan olduğunu, sade görünüşün altında bir iç zenginliği ve dürüstlük taşıdığını ve bir de klasik erkeklik gururundan uzak, bilgili kadınlara içten bir saygı besleyen bir erkek olduğunu düşündü. Cemil ise Aysen'in güzel, kendine güvenli, dik başlı ama kabul edici ve sevecen, gönlü herkese açık ama sınır koyabilen, güçlü ve kültürlü bir genç hanım olduğunu sezinledi. Aysen kendi yolunda yürürken sizin de yanında yürümenize izin verebilirdi ama elini tutmak isterseniz büyük bir ihtimalle dönüp yüzünüze hayretle bakardı. Cemil bugüne kadar böyle bir kadınla tanışmamıştı. Çevresinde böyle birisi ya olmamış ya o dikkat etmemişti. Aysen'den ayrıldığında içi karmakarışıktı. Kafasında alarm zilleri çalıyordu. O güne kadar ilk kez bir genç kızla bu şekilde tanışmıştı ama inanılmaz bir suçluluk duygusu da vardı içinde. Kafasındaki binlerce Cemil ne yaptın sen diye bağırıyordu. Aybahar'a ihanet etmişti. Cadde boyunca ve ara sokaklarda uzun süre binaları, insanları fark etmeden yürüdü. İçinde bir sürü Cemil konuşuyordu. Cemil, sen Aybahar'a ihanet ettin. Cemil, İstanbul'a geldin, bozuldun. Cemil, bu ihanet değil. Aybahar'ın annesi anneme söz verseydi eğer ihanet sayılırdı elbet. Sözdüm değil, flörtüm değil. Aybahar'la bir pastanede şöyle bir gizlice konuşamadım bile. Söz vermedik birbirimize.